Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Kürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam Hasan Turan Karatepe ile bugün yine sizlerin karşısındayız. Hocam biz bir süredir depresyon, hüzün, bunlarla başa çıkma, insanın hayatını nasıl etkilediğine dair konuşuyoruz. Evet. Bu meselenin, bu bozukluğun önemli meselelerinden biri, göstergelerinden biri de kişinin kendine kızması diyelim. Kendini eleştiri,
evet.
Kendini fırçalama sizin tabirinizle. Hani bu öz eleştiriden farklı bir şey olsa gerek diye
evet.
Düşünüyoruz.
Evet.
Ve depresyonu sürdüren, belki kökleştiren,
evet.
Belki depresyondan çıkmayı zorlaştıran, sadece depresyon değil aslında birçok hayatta önümüze çıkan, karşımıza çıkan meselelerden bir tanesi bu. Bugün bunu biraz daha açmak istiyorum. Müsaadenizle bu konuda neler söylersiniz? Bu kendine kızma, kendini eleştirme, kendini fırçalama fenomeni nasıl bir fenomen? Nedir ve bizi nasıl etkiler?
Evet. Çok isabetli altını çizdiniz. Depresyonun da en önemli başlatıcı ve sürdürücü faktörlerinden biri bu kendini eleştirme tutumu. Ve bir şey daha söylediniz orada. Dediniz ki başka aslında psikopatolojik durumlara da eşlik ediyor. Gerçekten de öyle. Sadece depresyonda değil. Mesela öfkenin dışa vurumundaki problemlerde de bu kendine kızma, kendini eleştirme yine merkezi bir yerde durabilir. Bu kendini eleştirmenin bir kardeşi daha var. O da başkasını eleştirme. Bunlar da böyle bir omuz omuza giden iki tane unsur. Bu neden oluyor? Niye böyle bir şeye insan ihtiyaç duyuyor? Yani şunun bir altını çizelim. Bizim yaptığımız her davranışın, her analizin bir sebebi var mutlaka. Yani organizma, yani biz, yani bedenimiz, zihnimiz hiçbir şeyi boş yere yapmaz. Bunu yaparken bir niyeti var. Sonra yaptıktan sonra da ortaya bir durum çıkar. O durumda kişinin bir şekilde işine yaradığı için bu tutum devam eder. Bu aslında bütün eylemlerimiz için böyle. Yani dışarıda sergilediğimiz bütün eylemlerde bir sebebi vardır bu eylemlerimizin. Bir de sonucu vardır. O sonuç bir şekilde işimize yaradığı için onu devam ettiririz. İşimize yaramadığı noktalarda da o davranışımız giderek azalır. Ama psikolojik fenomenlerde bu işe yarama, yaramama mevzu biraz karışıyor.
Evet.
Bazen insan belli noktalarda işe yaramadığını görse de, onun acısını çekse de, çok ince noktalarda işe yaramaya devam ettiğini fark ettiği için aslında kendine toplamda zarar veren davranışları devam ettiriyor. Yani hani psikolojik fenomen dedik ama mesela sigara da böyle bir şey aslında. Değil mi? Hani tartıyoruz. Zararı yok diyebilir miyiz şimdi? Hani yani peki sigara içenler bunun zararı yok mu diyorlar?
Hı hı.
Yok. Ama hani öyle bir zihin, öyle bir işleyişi var ki hani toplamda baktığında zararlı olsa da o eylemi yaparken ki ortaya çıkan bir güzellik için onu devam ettirir.
Belki kısa vade bir güzellik için.
Evet. Şimdi bu kendini eleştirmeyi de biz bu anlamda ele alıyoruz. İnsan niye bunu yapıyor? Sonra bunun sonucunda ne oluyor da bu davranışı, kendini eleştirme davranışı devam ediyor? Bir kere neden yapıyor? Oraya baktığımızda gerçekten çok haklı bir noktadan kalktığını görüyoruz. Kendini eleştirme davranışının. Çünkü ortada bir hata var. Hatayı da tespit ediyoruz. Yani diyoruz ki keşke ben şunu şöyle yapmasaydım. Bu tespit ettiğimiz hata da gayet net ve çok da doğru bir durumu işaret ediyor. Şimdi bunu fark edince ki bunu yapmamız lazım. Yani hepimizin kendine bir çekidüzen vermesi lazım.
Evet.
Biraz önce dediniz öz eleştiri dediniz bir mesele var. Kendimizi böyle bir masaya koyacağız. Hani neyi yaptık, neyi yapamadık, nereye doğru gidiyoruz? Bu başka. Bu yapılması gereken bir mesele. Buraya kadar da bir problem yok. şöyle bir kendimize bakıyoruz ve bir hatanın varlığını görüyoruz. Sonra bu hatanın ya da yanlışın ya da ihmalin, neyse, ortada soruna neden olan kendi unsurumuz, neyse, onu fark ettiğimizde o durumla ilgili ortada bir suçluluk ortaya çıkıyor. Bir olumsuz duygu ortaya çıkıyor. Yani keşke şöyle yapmasaydım. Şimdi bu suçluluğu kişi bastırmak için, ortadan kaldırmak için bu sefer kendini eleştirmeye başlıyor. Hani bir hata karşısında kayıtsız kalamazsınız ya. Kayıtsız kalırsanız o hatanın devam etme riski vardır. O yüzden siz dışarıdaki bir ortamda bir hatayı görürseniz onu eleştirirsiniz ve ona bir tepki gösterirsiniz. Bu da böyle bir sahiplik ortaya çıkıyor. Şimdi ben kendime burada susarsam ya da bir şey demezsem ben bunu devam ettireceğim. Ve başlıyoruz haklı bir şekilde. Şöyle arkamıza yaslanarak, karşımıza kendimizi alarak, o hata yapan kendimizi alarak. Hani böyle çok eleştiren anneler, öğretmenler falan büyükler olur ya. Onların şeyiyle, böyle edasıyla basıyoruz fırçayı. Şöyle yaptığın için böyle oldu. Bak, bunların sonucunda böyle oluyor. Bu sadece seni değil, şunları da etkiliyor. Bu böyle yaparsan işte sen nasıl iyi bir insan olmayı düşünüyorsun gibi çok haklı şeylerle bir kendimizi yükleniyoruz. Bunların bu arada bu noktada, yani kendini eleştirme noktasında kendimize söylediğimiz her şey çok mantıklı bir sebebi var, bir rasyoneli var, bir mantıksal zemin üzerinde gider ve doğrudur yani. Doğru olması da kişiyi birazcık daha ateşler. Tabii şimdi siz bir şeyi eleştirirseniz, değil mi? Hani bir şeyi kim eleştirir? Aslında normalde ikili ilişkide hani bir kişi bir kişinin hatasını görür, der ki ya bak o hatayı yapma der. O hatayı yapma deme pozisyonu iyi bir pozisyondur. Yani o hatayı fark eden ve yapma diyen, uyaran, bir anlamda da ben hata yapmıyorum, bak doğrusu da bu diyen kişidir. Şimdi ben de kendimi eleştirdiğimde ben o hata yapmayan kişi olarak eleştiriyorum. Sanki o hata da benim değil. Hani kendimi eleştiriyorum ama kendimi eleştirirken bir yandan da hani bunu da fark ettiğim için o suçluluğu üzerime almıyorum. Burası çok ince bir nokta.
Evet.
Yani sanki o suçluluğu tamir eder gibi, onu ortadan kaldırmaya çalışır gibi, onu üstlenmemeye çalışır gibi, ya böyle yapmasaydın, şöyle yapsaydın. Burada işte buranın bir şeyi var. Kişiyi iyi hissettiren bir tarafı var maalesef. Yani burası çok girift bir nokta, ince bir nokta.
Sanki ben ikiye ayrılmış gibi.
Evet.
Değil mi?
Tabii.
Bir o hatayı fark eden bir ben var. Kızan bir ben.
Çok güzel.
Bir de o hatayı yapan ben var.
Evet.
Biz bu fark edip kızan bene geçip,
evet,
kendimizi eleştirirken bir taraftan da ince bir şekilde iyi hissettiren bir taraf olduğunu, tabii, söylüyorsunuz.
Aslında iyi hissettiren demeyelim şimdi de, özür dilerim, o benim ifadem tabii. Orayı biraz düzeltmem lazım. Mesela o kötü hissi ortadan kaldıran. Bir pozisyona geçmiş oluyoruz. O suçluluk, hani o hatayı yapanın suçluluğu var ya, o eleştirene geçince mesela oradan da çıkmış oluyoruz bir nevi.
Sanki ben değil, başkası yapmış gibi.
Sanki başkası yapmış gibi. Ama bu sefer de başka bir duyguyla beraber hareket ediyoruz, değil mi? Öfkeye geçiyoruz. Eleştiren kısmına geçtiğimizde, o eleştiren bene geçtiğimizde, öfkeyle ve o öfkenin de acısıyla şey yapsak da, sıkıntı çeksek de, diğer tarafta hata yapan benin o sorumluluğunu, suçluluğunu, eziyetini de çekmemiş oluyoruz. Çok kısa bir şeyle. Böyle bir yer değiştirmeyle. Bu iki ben ama artık sürekli konuşmaya başlıyor. Çünkü hata diye nitelendirdiğimiz şey, evet, o bağlamda hata, ama biraz önce programın başında dedik ki aslında her davranışın bir sebebi vardır. Hiçbir davranış boş yere yapılmaz. yani bizim bazı hastalarımız bile, işte toplumda deli denilen hastalar bile, onların bile yaptığının o hastalıklı dönemlerinde.
Evet.
Zaten şizofreni hastalığının işte alevli dönemi vardır. Bir de hastalık belirtilerinin ortadan kalktığı dönem vardır. Hastalık belirtilerinin ortadan kalktığı dönemde insan ilişkileri bizler gibidir zaten. Orada bir problem yok. Ama o hastalık döneminde bile yaptıkları davranışın bir rasyoneli vardır kendi içinde. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Bir müddet sonra da o eleştirilen taraf artık savunmaya geçer. Der ki ya ben onu yaptım ama. İşte bak şöyle bir şey vardı. Şöyle bir durumda kalmıştım. Ne kadar zor durumda olduğumu sen de biliyorsun. O zamanlar bu noktaları göremiyordum.
Bilemiyordum. Fark etmedim.
Ya da işte onu yaparken şu tarafı düşündüm. Karşı tarafın şöyle bir sorunu vardı dediğinde o da çok öyle mantıksız cevaplar vermeyecektir. Şimdi burada da artık problem başlıyor. Çünkü ortada bir sorun var. Bu sorunun işte diyelim ki mahkemedesiniz, ortada bir sorunla geldiniz. İki taraf var. Biri eleştiriyor, öteki eleştiriliyor. Diyor ki ya ben, eleştiren diyor ki ya bak işte sorunun kaynağı şu, şunu da şu yüzden, bunu da bu yüzden. Öteki taraf da diyor ki ya iyi de ben onu şunlar sebep yüzünden yaptım. Ben ister miydim sonucum böyle olmasın? Gerçekten de haklı bu arada. Yani o top çevirmediği falan yok, bir mazereti yok. O hata gibi görünen, hata ile sonuçlanan eylemi yaptığında belli kıstasları önceliyor ve orada da bir haklılık payı var. Zaten bu yüzden sorun artık devam etmeye eğilimli oluyor. Bundan sonra kişi sorunu fark ettiği her zaman, hele ki bu sorun hayatında ciddi bir yerini kapsıyorsa, artık o didişmeye başlıyor. Yine yaptın. E yaptıysam şu yüzden yaptım. Bunu yaptığın için bunlar oluyor. E ne yapaydım? Yani o durumda kim olsa aynısını yapardı gibi.
Ama yaptın, bak gördün sonuçlarını, bir daha yaptın.
Bir daha yaptım çünkü bir daha aynı şey oldu diyecek öteki tarafta. Ve böylelikle kendi içimizde, yani daha çok eleştirdiğimiz şeyleri duyduğumuz ama zaman zaman da o eleştirilenin isyan ettiği, ortaya çıktığı böyle bir iç muhasebe devam ediyor olacak. Fakat bu iç muhasebe üst başlık olarak iç muhasebe gibi görünür.
Gibi görünüyor.
Yani ortada bir hani sorunu analiz edip çözüm yoluna giden bir süreç değil bu. Bu karşılıklı tarafların birbirini dövdüğü ve bu kısır döngüyle giden, hatalarında tekrar edildiği bir gidişatı var.
Bu öfkede hocam, sözünüzü kestim. Program başında bir durumdan bahsettiniz. Öfkenin dışa vurumunda bu kendini eleştirmenin fonksiyonu ne oluyor? Etkisi ne oluyor? Aralarında nasıl bir bağ var?
Yani yine şey demiştik ya, bunun bir de kardeşi var. Kendini eleştirme, başkasını eleştirme. Burada o kendi içindeki sorun çözülemediğinde artık sorun dışsallaştırılmaya başlıyor bir müddet sonra. Yani artık diyor hani benim bu durumumu bilenler benim ne kadar zorda olduğumu biliyorlar. Bak hala ben bu meseleyi çözemiyorum. Hala bana iltimas göstermiyorlar. Bana bir müsamaha göstermiyorlar. Beni idare etmiyorlar diye dışa vurmaya başlıyor. Bu sefer aynı meseleyle ilgili diğerlerinin hatalarını çok iyi fark etmeye ve onları dillendirmeye başlıyor. Bu da başkalarını eleştirme dediğimiz bir sürecin kapısını açıyor. Böyle bu kişiye baktığınızda işte doğruları savunan, daha böyle katı, kurallarla her şeyi ifade eden birine doğru kişi yol almaya başlıyor. Genellikle gördüğümüz durum bu. Hani kendini eleştirme bir tutum olarak genellikle başkalarını eleştirmeyle de beraber gidiyor. Hani kişinin mizacına falan bağlı olarak genellikle ya yakın çevresini eleştirir ya da daha geniş şeylere de doğru gider bu kendini, başkalarını eleştirme. Ama kendini eleştirme bu kısır döngülü yapısından dolayı depresyonu besleyen önemli bir mesele. Çünkü depresyondaki ana unsur, daha önce de programlarımızda söylemiştik. Ana unsur kişinin kendini değersiz hissetmesi, işe yaramaz, yaptıklarından memnun olmayan,
suçluluk duygularıyla.
Şimdi bu süreçte kişi şöyle kendine baktığında bu durumun sürekli varlığını hisseder. O değersizlik hissini. Çünkü kendini eleştirmeye devam ettiği müddetçe o kendini değerli hissetmeyecektir. Ve hani ben işte böyle hata yapan biriyim. Benliği iyice oturacaktır. Bu oturan benlik de depresyonun kişide biraz daha devam etmesine yol açacaktır.
Gittikçe etiketlemeye başlayacak. Benliğinin ana bir parçası gibi kendisini öyle görmeye başlayacak ve birçok konuya sıçrayacak.
Tabii.
Bu travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişilerin de sanırım hissettikleri ya da belirtilerinden bir tanesi diye hatırlıyorum.
Orası da çok ilginç oluyor değil mi? Yani travmaya uğramışsın sen. Senin başına ciddi bir şey gelmiş. Yani senin hayatını tehdit etmiş. Ya da seninle birlikte olanların ölüme yaklaştırmış bir şey. İşte deprem diyelim. Yani travma. Ya da ciddi bir kaza geçirdin. Ama zihin yani o noktada bile senin dışında gelişen bir noktada bile seninle ilgili bir faktörü çıkartıp önüne koyuyor. Diyor ki o gün o sokaktan geçmeseydin. Ve oradan devam ediyor. İnanabiliyor musun? Öyle bir suçluluk hissediliyor orada. Çünkü hani ortadaki olumsuz havanın bir şekilde bir zihin sorumlusunu bulacak. Onu bir ortadan kaldıracak. Şimdi o biraz önce bahsederken de söylemiştik. Hatayla birlikte ortaya çıkan suçluluk, suçluluğu ortadan kaldırmak için kendini eleştirmeye başlıyor kişi. Şimdi zihin her zaman dedik ya boş yere iş yapmaz. Ama zihindeki o olumsuzluğu temizlemek için uğraşır. Ben ona izin verirsem zihnime bu şekilde çalışmasına, o zaman o çalışır, ben dinlerim ve onun acısını çekerim. Burada da başka türlü bir mesele çıkıyor işte travma sonrası stres bozukluğunda. İşte ben orada bulunmasaydım, niye ben kızımı da aldım? O gün keşke kızım bana demişti ki anne ben evde kalmak istiyorum. Mesela hani diyelim kızıyla birlikte bir kaza geçiren bir anneyi düşünelim.
Evet.
Ya da depremde. Bu inanılmaz bir şekilde çok tuhaf bir, herkese de garip gelen, hatta kendisine de garip gelen bir suçluluk hissi. Ne kendini eleştirmeye doğru dönüyor. Ve dediğin gibi orada da bir şey gelişiyor. Bir benlik algısı gelişiyor.
Peki yani şeyde hani bu travmalarda kişinin başına gelen, kendi eliyle olmayan, hatta yani bir başkaları tarafından ya da dış faktörlerden kaynaklı. Böyle bir olay geldiği zaman insanın başına bile bu kadar değil mi? Kendini suçlamaya,
evet.
Sonra başkalarını suçlamaya meyilliyken bir de bir hata yaptığımız zaman değil mi?
Ya.
Gerçekten bir hata yapmışsak o kim, daha da zor oluyor onunla başa çıkmak galiba.
Aynen öyle.
Suçlulukla.
Aynen öyle. Zihin böyle hani küçük şeyleri bile hiç hani bariz olarak görünmeyen noktaları bile karşımıza bir sorumluluk şey olarak muhasebesi olarak çıkarıyorsa böyle net bir hatada değil mi?
Neler yapar?
Neler yapıyor bize?
Uf. Peki. Hocam kısa bir ara verelim.
Verelim.
Sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Kıymetli hocam psikiyatrist Hasan Turan Karatepe ile aradan önce kendini eleştirme, kendini fırçalama olgusunu ele alıyorduk. Nasıl görülüyor? Kimlerde ya da hangi durumlarda görülüyor? İşlevi ne oluyor? Ne işimize yarıyor? Uzun vadede nelere yol açıyor? Evet. Ya doğru aslında gidiyorduk. Neleri yol açıyor?
Evet.
Uzun vadede. Yani biraz işlevini, fonksiyonunu anlamaya çalıştık aslında. Niye yapıyoruz bunu?
Evet, neden yapıyoruz?
Neden yapıyoruz kendini suçlamayı? Peki o kısa vadeden sonra uzun vadede ne gibi handikapları oluyor? Başka özellikleri neler? Biraz buradan devam edip sonra da belki bununla başa çıkmak aslında ya da bunu biraz azaltmak, hafifletmek için neler yapabiliriz?
Evet. Bu hem travma sonrasındaki stres bozukluğunda ortaya çıkan kendini eleştirme için hem de doğal olarak bir hata sonucunda başlayan ve depresyona doğru giden kendini eleştirme için aslında bir noktanın da altını çizmek lazım. Şöyle hani dedik ya, zihin olumsuzu hiç sevmez ve olumsuzu gidermek için uğraşır. Yani bu hani modern insanın da bir sorunu, problemi gibi anlaşılıyor, anlatılıyor ama hani böyle her şeyi yapan, bütün sorumlulukları alan, sorunları çözen insan, ama bana kalırsa insanın doğal fıtratında da olan, yapısında da olan bir meseledir bu. Hani insan bir bazı şeyleri çözmeyi başarınca, hele çok böyle karışık, zor meseleleri çözüp ortaya olumlu şeyler çıkartınca şöyle bir alana da ilerliyor. Yani ben bunları yapıyorsam olumsuz olan yaşadığım her şeyi de elimle düzeltebilirim. Burada da işte insanın hata yapan bir varlık olduğunu kendisi devreden çıkartıyor. Yani doğal işleyişimizde de bir hata yapmak var. Şimdi hatayla da karşılaşınca biraz önceki tutum, hani ben elimle düzeltirim tutumu, bu kendini eleştirmeyi başlatan diğer bir faktör gibi görünüyor. Yani bu elimle her şeyi düzeltirim ve ben buna muktedirim bakışı özellikle bu yıl bizi yere serdi.
Evet.
Deyim yerindeyse. Yani 2020'de küçücük bir virüsün artık kaç mikrogramsa bilmiyoruz ama hani öyle bir hesaplar var, değil mi? Dünyadaki bütün virüs 3 gram mıydı?
Öyle 3-5 gram.
3-5 gram. Bir mesele bütün orduları, bütün bir teknolojiyi, bütün işleyişimizi nasıl yere serdi? Burada tabii almamız gereken bir mesaj da var, değil mi? Hani o mesajı herkes kendi çapında alacaktır. Daha da büyük mesajlar almamız lazım ama hani insan böyle bir varlık. Yani yaptığı bütün o teknolojik aletler, temizlik malzemeleri ya da muhteşem ilerlemeler bir virüsle birlikte ortadan kalkabiliyor. Burada kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Ama bu kendimizi eleştirmekle kendimizi hesaba çekmeyi de ayırt etmek lazım. İşlevi böyle. Yani niye kendimizi eleştiriyoruz? İşte hatayı gördük ve hatayı düzeltme niyetiyle kendimizi eleştiriyoruz. Hataya, şimdi eleştirmeye başlama niyetleri bunlar. Hani hatamı tekrarlamamam lazım ve kendime çeki düzen vermem lazım. Fakat kendini eleştirmeye başladığımızda biraz şey geçiyor. İşlevini, yani hangi niyetle başladığımızı unutuyoruz. Bu sefer o eleştiren, hata yapan kişiden, o hata yapanın sorumluluğundan ve suçluluğundan eleştirenin haklılığına ve eleştirenin öfkesine bir geçiş yapmış oluyoruz. Bu geçişi yapınca sorumluluktan ve suçluluktan uzaklaştığımızı gördükçe bu bizim hoşumuza gidiyor ve kendimize biraz daha yüklenmeye başlıyoruz. Sonuç kendimizi felç edecek kadar bu meselede ilerliyoruz. Hani bu her dönemde değişiyor. Mesela sınava hazırlanırken, sınava hazırlanan bir arkadaşımızı düşünelim. Ya keşke 2 ay önceden başlasaydım. O zaman da şöyle yaptım, erteledim. Buna devam ettiğinde nasıl bir hale geliyor? Hani böyle umutsuz, 2 ayını kaybetmiş, önünde bir sürü yığılan bir ders var. Peki bu tutum senin işine yarayacak mı? Bu geldiğin hal seni daha iyi kamçılayacak mı? Daha derse odaklanmanı mı sağlayacak? Yoksa böyle bir bunalıp ya bir kafamı şey yapayım.
Evet.
Dışarı çıkayım da şu bir kafam dağılsın. Bir arkadaşlara şimdi böyle bir şey de seni götürecek doğal olarak. Ama hani biz başka bir niyetle başlamıştık şeye, kendimizi eleştirmeye. Yani sürdürücü faktör bu. Ve burada da yine o kısa vadeli sonuçların her zaman o uzun vadeli sonuçlara galebe çaldığını görüyoruz. İnsanın da belki bu dünyadaki en büyük imtihanlarından biri bu. O kısa vadeli sonuçları tercih etmesi.
Evet.
uzun vade daha onu bekleyen, daha hayırlı, daha güzel, daha dingin bir alan varken kısa vadede elde ettiği şeylere yapışması belki bizim trajedimiz, belki bizim imtihanımız.
Evet.
Belki bizim bu serüvenimizin bir parçası. Burada da bu şekilde kendini gösteriyor. Hı hı. Ve uzun vadeli sonuç ne oluyor? Tabii burada depresyon oluyor. Peki biz ne yapalım? Biraz önce siz de çok güzel sınıflandırdınız. Hani bir eleştiren ben var, bir de eleştirilen ben var. Değil mi? Ben ikisini de şöyle kendime şöyle bir uzaktan baktığımda iki tarafı da görüyorum. Mesela eleştirirken nasıl yüksek sesle bağırdığımı, nasıl öfkelendiğimi. Hani böyle bir görüntü ortaya çıksa, o eleştirirken şöyle omuzlarımın dik, sesimin gür ve bedenimin böyle elleriyle, kollarıyla hareket ederek.
Kaşlarım çatık.
Kaşlarım çatık, kesinlikle. Böyle böyle üstten bakan bir şeyle, duruşla konuştuğumu görüyorum. Eleştiren olarak. Sonra eleştirilen tarafa baktığımda daha böyle mazlum, omuzları düşmüş, sesi daha yavaş çıkan, yere bakan, o kaşlar biraz daha yaylaşmış aşağı doğru. Onu da görüyorum. İki tarafı da görüyorum. Peki bu gören kim? Değil mi? Demek ki ben hem eleştiren taraftaysam, hem eleştirilen taraftaysam, hem de bunları görebiliyorsam, o zaman bu ikisinin dışında da bir ben var.
Üç olduk.
Üç olduk. Gitgide çoğalıyoruz. Ama orada kalacağız. Şimdilik orada kalacağız. Evet. Bilim buraya kadar izin veriyor. Bakalım sonra 3-4-5 olacak mı? Ama 3-4-5'inden ziyade şunu altını çizmek için diyorum. O ikisini ben görüyorsam ve karşıma alıp onları değerlendiriyorsam, o zaman onlardan başka bir ben,
evet,
daha var. Yani bu bir ben var bende, benden içeri diye tariflediği var ya,
evet,
büyük Yunus'un. Şimdi orada artık o başka neleyi kastediyorsa onu daha derinlemesine bakmak lazım. Ama benim işime yarayan bu. Benden içeri benler var. Benim hoşlandığım benler var. Hoşlanmadığım benler var. Şimdi bunların ikisinden de ben aslında çok keyif almıyorum. Bir tanesi hata yapıyor. Ötekisi de hata yapanı görünce onun üstüne biniyor. Onu döve döve, onu hareketsiz hale getirmeye çalışıyor. Aslında ikisi de bana acı veriyor. İkisi de acı çekiyor. Bu arada.
İkisi de bana acı veriyor, ikisi de acı çekiyor.
Evet. Hı. Yani ben eleştirenken de acı çekiyorum. Çünkü hani insanın kendini eleştirmesi çok kolay bir şey değil. Ortada ciddi bir hata varken. Yani Allah göstermesin, insan bu süreci devam ettirdiğinde intihara doğru böyle bir yola doğru çıkıyor. Oraya çok yaklaşıyor. Şimdi bu çok kolay bir mesele değil. Eleştirsen de onun acısı çok büyük. Tamam, suçluluktan kişiyi koruyor, suçluluktan uzaklaştırıyor ve bu yüzden devam ettiriyor, ama ortaya çıkan mesele suçluluktan da daha ağır bir mesele. Yani hata yapan biriyle yaşamak falan ömür boyu gibi. Öteki taraf zaten hata yapmış, hatanın sonuçlarını görmüş, eleştirilen taraf. Yani ikisi de çok büyük acı çekiyor. Ve hala birbirleriyle de didişmeye devam ediyorlar. Sen şöyle yaptın, o da öyle yaptıysan bu yüzden yaptım gibi. Şimdi ben ne yapacağım burada? Benim ortaya koyacağım bir tavır bu meseleyi sonlandırabilir. Benim ortaya koyacağım bir tavır bir tanesinin ekmeğine yağ sürebilir. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı gibi bir, gene Yunus'un da bir meselesi var. Şimdi ben kendime bir söz ya da bir davranışta bulunmam lazım. Bu böyle sürüp gitmemeli. Çünkü ortada iki taraf da haklı. O da haklı, o da haklı. Nasrettin Hoca'nın fıkrasında olduğu gibi.
Evet.
Hani sormuşlar ya, iki taraf gelmiş. Hocam böyle böyle böyle, biz böyle sorun için şunlar var, sen haklısın demiş. Onlar gitmiş, öteki taraf gelmiş. Hocam onlara yaptık ama bunlar yüzünden, sen de haklısın demiş. Değil mi? Koca sonra bunları seyreden karısı, hoca sen ne yapıyorsun demiş ya. O da, ona da haklı dedin, ona da haklı dedin. Sen de haklısın,
sen de haklısın demiş.
Şimdi burada bizim için çok ciddi bir hikmet var gerçekten. Gerçekten ikisi de haklı. O zaman niye biz bir tanesini seçmek zorundayız ki bunlardan. Niye faturayı kesmek zorundayız ki? Ortada bir hata var ve hata orada duruyor. Durdu. Geçmişte yaşandı ya da dün yaşandı. Ama şu an başka bir an. Şu an benim elimde bir imkan var. Ben bu imkanı belki o hatayı telafi ederek karşılayamam. O hata orada kalacak. Ama önümde başka bir hayat var. Yani mesela ben o hatadan ya da o hatanın işlendiği alandan ibaret biri değilim ki. O başka ben dediğimde, hani o üçüncü bende, bunların hepsini işin alan bende daha neler var? Yani sen işte o alanda hata yaptın. Diyelim öğrencisin, işte iki ay geç başladın. İyi de senin işte annenle babanla bir ilişkin var, kardeşinle bir ilişkin var. Arkadaşlarının yanında bir tavrın var. İşte dinlediğin müzikler var, okuduğun kitaplar var. Bu dünyayla ilgili yapmaya çalıştığın, ortaya koymaya çalıştığın bir güzellikler var. Şimdi o üçüncü tarafa geçince bunların hepsini de görebileceğin bir alan yaratmış oluyorsun. Tamam, orada didişen iki kişi var ama bir de hani büyük bir alan düşünün. Orada başka bir müzik dinleyen var. Arkadaşlarıyla sohbet eden bir ben var. Babasına, annesine karşı hani yardımsever olan bir ben var. Kardeşine karşı böyle yol gösterici bir ben var. O ergen için söylüyorum. İşte hayallerinde, ideallerinde olan, onları yapmak için uğraşan bir ben var. Şimdi onların hepsini görünce bunlara şöyle şefkatle yaklaşabilme imkanı doğuyor. Tamam. Nasreddin Hoca'nın dediği gibi sen de haklısın, sen de haklısın ama bu haklılıklar ikinizi tüketecek. Hadi bir barışalım artık. Yoksa bu gitmeyecek, yani bitmeyecek bu mesele. Bitseydi şimdiye kadar da biterdi zaten. O eleştiren ilk eleştirdiğinde bu sorun kapanırdı. Dosyayı kapatıp koyardık.
Kapanmıyor dosya.
Kapanmıyor çünkü eleştirilen de haklı. Kapanır mı? Değil mi? Boş yere mi yapıldı o şeyler? Yani hata gibi görünen şeyler. Yani ertelemek bile şeydir, hani kişinin o bir bunalım halinde yaptığı bir şeydir. Hani işte iki ay erteledim işte sınavı.
Evet.
Neyse. Orada organizma kendisini böyle bu bir bunalımda hissetmiştir. Çok büyük bir sıkıntısı vardır. Bilmiyoruz. O anda ertelediğinde. Ha bu hatayı maruz görme değil. Hatanın üstünü kapatma. Hiç değil. Ama kendini bilmek.
Ama hatayı düzelteceğim, bir daha yapılmasını engelleyeceğim adına yaptığımız bu şey, bu eleştiri, bu fırçalama aslında o hatanın daha sonra tekrar edilmesine de bazen zemin hazırlıyor galiba. Heh, sürdürücülüğü evet. Biraz da orada.
Biraz da öyle.
Yani bunu bilmiyorum hocam, belki biz ebeveynlerimizden öğrendik. Yani böyle, çünkü galiba insan hani organizmasına en kolay gelen şey, içgüdüsü olan şey ceza vermek yani.
Evet.
Bir çocuk bir sorun şey karşısında. Yapar, bir şey yapar çocuk, bir yanlış bir hareket yapar, biz onu cezalandırırız. Niye? Kendini kötü hissetsin.
Evet.
Ki bir sonraki sefer doğru davranışı sergilesin diye. Sanki evet. Böyle nesilden nesile aktarılan da bir tarafı var bunun. Sonra kişi bunu kendine yapar.
Evet.
Sanki orada eleştirdiği o benlerini, eleştiren ben, eleştirilen. O çok kendi o çocuğunu eleştirir gibi aslında bazen yapıyor onu. Galiba.
Çok haklısın.
Kendisi o benlerden bir tanesi, o çocukluğu gibi yani.
Aynen öyle.
Yere bakan böyle halı desenlerini gören çocuk. Vardır yani.
Evet. Burada şeyi bir netleştirmek lazım. Yani bir hatanın karşılığı ile o hatanın eziyetini birbirinden ayırmak lazım. Evet. Hatanın karşılığı mutlaka verilmeli. Kendimize de, çocuğa da. Çocuk bir hata işlemişse ya da ben bir hata işlemişsem bunun bir karşılığı olmalı hayatta. Ama şöyle bir şeye dönüyor hayat ondan sonra. Çocuk sınavdan kötü alıyor. Canı zaten sıkılmış. Arkadaşların içinde hani notlar okunmuş ya da notlar açıklanınca onlar 90 almış, bu 60 almış. Tamam. Zaten canı sıkkın. Eve geliyor. Baba ayrı fırça kayıyor. Anne ayrı fırça kayıyor. Yani çocuk zaten canı sıkkın ya.
Ondan daha çok üzülemez kimse.
Evet, zaten ondan daha çok üzülemez. Hani eve geldiğinde anne babanın da ah canım diye kucaklamasını beklemiyoruz. Tamam. Ha, bunun bir hesabı yapılacak. Beraber bir tartılacak. Neden oldu, neden bitti. Ama hani ya sen zaten eskiden beri böyleydin. Yani bu çalışmayla olmaz, böyle yapamazsın, ileride de bir baltaya sap olamazsın. Bu çalışma biçiminin sonucu buydu. Şimdi bunların ne, hangi işlevi var acaba? Değil mi? Neye yarıyor bu? Neye yarıyor söyleyeyim. Babanın annenin içinde hissettiği o suçluluğu, sıkıntıyı, gelecek kaygısını azaltmaya yarıyor. Çok doğru şeyler söylüyorlar orada. Çok doğru. Kalıp herkesin altına imza atacak. Sen, o, fakat o doğruların o anda senin çocuğuyla olan temasını ne hale getiriyor? Çocuğunun ders çalışma kapasitesini ne hale getiriyor?
İşe yarıyor mu?
İşe yarıyor mu?
Bir sonraki sınavda acaba daha mı az kaygılı olup daha mı başarılı olacak?
Evet. Ama bunun zıttı. O hani bazı çok sevgili annelerimiz vardır, koruyucu anneler. Aman aman bir şey olmaz, bundan bir şey olmaz. Şimdi bunun da zıttı bu değil. Her şeyin hakkını vermek lazım. Adaletli davranmak lazım. Kendimize de, çocuğumuza da. Kendimize adaletli davranırken de bir hata varsa o hatanın bir faturası olacak. Yani oturup efendi efendi şu hatanın sorumluluğunu hissetmemiz gerekiyor. Hissedip onun muhasebesini yapmak gerekiyor. Çünkü kendini eleştirme hissi temas etmememiz için yaptığımız bir şey. Hemen haklı pozisyonuna geçiyoruz. Eleştiren koltuğuna oturduğumuzda. Sanki onu ben yapmadım. Şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım. Keşke şöyle olsa. Burada böyle ince bir yer var yani. Çok ince bir nokta var. Kendinizi sevin. Çocuğunuzu da sevin. Bu sevginizi hep hatırlayın ki bu ince noktaları kaçırmayın. Yoksa zihin hemen hazır orada. Suçluluğu hissetmemek için harekete geçmeye. Gelecek kaygısını bastırmak için çocuğunuza yüklenmeye hazır bekliyor yani. Sevmez zihin olumsuz hiçbir şeyi taşımayı.
Ya ona rehberlik etmek, gerekli geri bildirimleri vermek,
evet,
sorun çözmesi için yardımcı olmak başka bir şey.
Evet.
Fırçalamak başka bir şey.
Fırçalamak
ya.
Başka yani bir şey.
Fırçalamak da var, fırçalamak da var gerçi. Yani bazen hani bu anne babalar öfkelenmeyecek, kızmayacak değil de.
Tabii.
Onun böyle bir ince bir ayarı var galiba. Kaçırmamak lazım. Evet.
O ayar herkes bilir. Yani aslında şimdi dinleyicilerimiz şey yapmasınlar. Hani benim yapım böyle diyenler var. Bilmiyoruz diyenler var. Bize gelen danışanlarda da hocam işte şey. Ya herkes bilir. Yani çocuğunun neden hoşlandığını, nasıl incindiğini, neleri duymak istediğini herkes kendi çocuğunu daha iyi bilir. Ve herkesin çocuğuyla ilgili bir muhabbet kanalı vardır. Muhabbet biçimi vardır. O yakalanır. Onu kişiye özel olduğu için onu dışarıdan özel bir şey duymanıza gerek yok. Şefkati sergilemek için.
Eyvallah. Eyvallah. Peki hocam, bugün de programımızın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki programlarda bu meselelere devam ederiz. Sağlık saat verirse, Allah'tan bir mani olmazsa, inşallah kıymetli dinleyenlerimiz tekrar birlikte olmak dileğiyle diyelim. Hayırlı akşamlar efendim.
Hayırlı akşamlar.